Hemen her dilin bir takım incelikleri vardır. Bu inceliklerden biri de mecaz. Kelimeler, cümleler ya hakikat anlamında, gerçek anlamında kullanılıyor veya bundan başka bir mana murad ediliyor. Buna mecaz deniliyor. Mesela bir arslan gördüm dediğimizde gerçekten de bir arslan görmüş olabiliriz. Ama bununla yiğit bir insanı da kastederiz. Mesela oğlumuzun sırtını şöyle sıvazlayıp "Arslanım benim" dediğimiz olmuştur. Burada mecaz, arslan gibi manasında. Ancak mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse hakikata inkılap eder, hurafata kapı açar. Yani mecaz olarak bilinmezse hakikat zannedilir. Ve buradan hurafeler meydana çıkar. Şöyle ki, mecazat ve teşbihat ne vakit cehlin yesar-ı muzli manesi ilmin yemin-i nuranisinden kaçırıp gasp etse. Yani mecazlar bir de teşbih, benzetmeler. Eğer cehaletle değerlendirilirse sanki karanlıklı olan cehaletin elinden böyle çıkmış oluyor. Veyahut mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler, hakikata inkılap ederek taravet ve zülalinden boş olup, şarap iken serap ve nazenin ve hasna iken acuze-i şemta ve koca karı olur. Mecaz ve teşbih uzun bir ömür sürdüklerinde zamanla hakikata inkılap edebiliyor, gerçek zannedilebiliyor ve o zaman tazeliğinden boş olup şarap iken, yani güzel bir içecek iken, burada şarap içki anlamında değil, güzel bir içecek iken serap halini alıyor ve nazenin ve hasna, yani güzel bir dilber iken acuze-i şemta ve koca karı olur. Evet, mecaz şeffafiyetiyle şule-i hakikat ondan telemmu eder. Yani cam gibi düşünelim. Camın doğrudan kendisine bakarsak orada lekeler görürüz. Ama camdan ilerisine bakarsak güzellikleri seyrederiz. Mecaz da bir nevi cam misali. Doğrudan kelimelerin kendilerine odaklandığımızda hakikat zannedilir ve sıkıntılı da olabilir bu. Ama oradan ilerisine bakarsak güzellikleri seyretmiş oluruz. Mesela gök ağlamayınca yer gülmez. Burada gök ağlar mı? Mecaz diyeceğiz. Yağmurun yağması gökyüzünün ağlamasına benzetiliyor. Yer gülmez. Gök ağlamazsa yer gülmez. Yani yeryüzü gökten yağmur gelmezse üzerinde çiçekler bitmeyecektir. Daha diğer yetişen şeyler, toprak üzerinde yetişenler olmayacaktır. Demek ki burada gülmek, ağlamak mecazi anlamda, hakiki anlamda değil. Fakat hakikata inkılabıyla kesif olup hakikat-ı asliyeyi münkesif eder. Ama bunlar doğrudan hakikat anlamı verilse o zaman gerçek anlam ortadan kaybolur. Yani nasıl ki küsuf, küsuf hani güneş var, araya ay giriyor ve o zaman güneşin dünyaya gelen ışığı perdelenmiş oluyor. Hakikatler bir güneş gibiyken eğer oradaki mecaz noktasını göz ardı edersek hakikati perdelemiş oluyor. Lakin bu tahavvül bir kanunu fıtridir. Buna şahit istersen lügatın, teceddüt ve tağyiratın ve iştirak ve teradüfün sırlarına müracaat et. Yani dilde bir yenilenme var. Hatta dil bir ağaca benzetilir. Ağacın nasıl ki bir kısım dalları budanır, bir takım yaprakları düşer, yerine yeni yapraklar gelir. Dilde de benzeri bir gelişme seyri var. Ve eskide kullanılan kelimeler günümüzde yerini başka kelimelere bırakabiliyor. Sadece Cumhuriyet tarihine bile baksak bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Diyelim ki Osmanlı insanı "Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun" derken bu günümüzde "hayırlı sabahlar, günaydın" gibi böyle bir duruma gelmiş. Bazı şeyler değişmiş. Mesela ecdadımız yağmur yağıyor manasını rahmet yağıyor şeklinde ifade etmiş. Bu Kur'an'ı kültürün de bir gereği. Kur'an-ı Kerim'de yağmurdan rahmet olarak bahis var. Ama yeni nesiller bu manalara muhatap kılınmayınca yeni nesil sadece yağmur yağıyor o cümleyi kullanıyor. Bir de iştirak, lafz-ı müşterek. Lafz-ı müşterek mesela ayn kelimesi göz anlamına da kullanılıyor. Güneş anlamında da kullanılıyor. Pınar anlamında da kullanılıyor. Kelime aynı kelime. Yani Türkçe'de belki bunun bir misali yüz. Yüz rakamı da ifade eder. İnsanın işte yüzünü de ifade eder. Suda yüzmek gibi oradan bir emir olarak da yazılış aynı. Ama ne manaya geldiği bulunduğu ortamdan çıkarılıyor. Bir de teradüf. Teradüf mesela mevt, ecel, ölüm bunlar birbirine çok yakın şeyler. Birbirinin müradifi. Mesela patates. Bazı yerlerde buna kartol diyorlar. Ama patatesten kastedilen mana orada kastedilmiş oluyor. Bunlara müracaat et. İyi kulak versen işiteceksin ki selefin zevklerine giden çok kelimatı veya hikayatı veya hayalatı veya maani ihtiyar ve zinetsiz olduklarından halefin hevesi şebabanelerine tevafuk etmediklerinden meyli teceddüde ve fikri icada ve cüreti tağyire sebep olmuşlardır. Yani nasıl ki bazı şeyler zamanla ihtiyarlıyor, yerine yenileri geliyor. Kelimelerde de, manalarda da benzeri bir durum var. Diyelim eskiden futbol bizim toplumumuzun pek de hayatında yoktu. Osmanlı dönemi düşünülürse futbol geniş kitleleri etkileyen bir etkinlik değildi. İngiltere'de çıkmış, oradan dünyaya dalga dalga yayılmış. Şu an dünyanın hemen her yerinde futbol baya bir heyecana sebebiyet veriyor. Ve futbol sadece futbol değildir derler. Yanında aynı zamanda kültürünü de getiriyor. İşte direkten döndük diyor mesela. Daha evvel bu tabir kullanılmazken günümüzde kullanılıyor. Direkten döndük. Yani tam bir şey elde edecektik ama bir mani oldu. Veya dakika bir gol bir. Hemen bir anda bir şeyin meydana gelmesi. Veya işte maça 1-0 yenik başladık diyor. Yani diyelim başkası daha avantajlıysa bu şekilde ifade ediyor. Özellikle gençlerin dillerinde bu var. İnternet hayatımıza girdi ve benim yaşta olanlar belki internetin tabirlerini o kadar bilmezler ama gençler o ortamda büyüdüklerinden o internet kavramlarını çok rahatlıkla kullanıyorlar. Bize bu yabancı geliyor ama onların günlük hayatta kullandıkları şeyler. Hatta televizyon programlarından birinde şunu görmüştüm. Şule Yükselşenler 90'lı yıllarda işte bir programa davet edildi. Onu tanıyanlar, eserlerini okuyanlar onunla alakalı hatıralarını anlatıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Bir de genç bir bayan gazeteci, o da bir şeyler anlatıyor, değerlendirmeler yapıyor. Şule Yükselşenler orada demişti ki, bu kızımızın neler dediklerini pek de anlayamıyorum. Yani nesiller arası farklılık. Aralarında belki diyelim 40-45 yaş gibi, 50 yaş gibi bir durum var. O 50 yılda çok şeyler değişmiş olabiliyor. Bu kaide lügatta olduğu gibi hayalat ve maani ve hikayatta dahi cereyan eder. Yani kelimelerde değişmeler olduğu gibi hayallerde değişmeler var. Manalarda değişmeler var. Hikayelerde değişmeler var. Yani eski zamanda anlatılan hikayeler var ama günümüzde aynı mana başka bir hikayeyle anlatılabiliyor. Eski zaman insanın hayallerini süsleyenler farklıydı, şimdikiler farklı. Yani ne gibi? Diyelim arabalar hayatımıza girmezden önce insanlar güzel bir at hayal ediyordu. Bir Arap atı, asil bir at hayal ediyordu. Bu eski zamanın Mercedes'iydi. Ama şimdikiler Mercedes'i hayal ediyor, benzeri arabaları hayal ediyor. İşte hayallerde değişme oluyor, manalarda değişme, hikayelerde değişme. Öyleyse her şeye zahire göre hükmetmemek gerekir. En-nusus ala zavahiriha diye bir kaidemiz var. Naslar zahirine göredir. Ama bu her zaman değildir. Çünkü genellemeler genelde yanlıştır. Bütün nasları, her ibareyi zahirine göre değerlendirmek o da hata olacaktır. Şöyle hatırlıyorum. Çocuklarımızdan birisi uykusu gelmişti. Dedim işte bakın gözünden uyku akıyor. Kardeşlerinden birisi de dedi ki hani bir şey akmıyor ki. Yani zahirine göre değerlendiriyor. Oradan akacak bir şey bekliyor. Halbuki gözünden uyku akıyor demek bu bir deyimdir. Bununla kastedilen çok uykusu gelmiş manası. Demek ki her şeye zahire göre hükmetmemek gerekir. Muhakkikin şe'ni gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, mazinin amakına, derinlerine girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Yani araştırıcı bir kimse de bu beş özelliğin olması gerekir. Bunlardan birincisi gavvas olmak. Gavvas dalgıç demek. Yani denizin bir görülen maviliği var ama bir de derinliği var. 10 bin metreye kadar denizde derinlik olabiliyor. Dolayısıyla yüzeyde görülenlerle 3-5 metre aşağı indiğinizde görülen aynı değil. 40-50 metre inseniz daha yeni yeni şeyler göreceksiniz. Demek ki araştırıcı bir kimse gavvas olmalı, dalgıç olmalı. Zamanın tesiratından tecerrüt etmek. Yani zaman bizi etkiliyor. Biz içinde bulunduğumuz zamanın çocuklarıyız. Tarihteki bir olayı değerlendirirken o günün şartlarına göre değerlendirmemiz gerekir. Buna kolay anlaşılabilir bir örnek. Mesela türbanlılarla ilgili. Türbanlıların sayısı gittikçe artıyor. Böyle bir cümleyi Osmanlı zamanında kullandığımızda geleneksel İslami kıyafetten böyle sıyrılıp kendilerine göre daha çağdaş, modern bir kıyafete girmek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor manası anlaşılırdı. Çünkü türban tümüyle tam bir tesettür sağlamıyor. Sadece başı örten Fransa'dan gelme bir örtünme şekli. Ama 1980'li yıllar, 90'lı yıllarda türban eşittir tesettür anlamına geldi. Ve o günün şartlarında türbanların sayısı artıyor denildiğinde yani İslami tesettüre girenlerin sayısı artıyor. Yani bakın burada cümle aynı cümle. Türbanların sayısı artıyor. Osmanlı zamanında bunun ifade ettiği manayla 1980-1990'lı yılların Türkiye'sinde anlattığı mana aynı değil. Hatta birbirinin zıttı. Ve mazinin amakına girmek, geçmişin derinliklerine girmek, yani kelimelerin kökünü nasıl kullanıldığını, tarih boyu seyrini görebilmek. Buna semantik alan çalışması deniliyor. Mantığın terazisiyle tartmak. Yani herhangi bir cümlede bundan maksat hakikat mıdır yoksa mecaz mıdır? Mantığın terazisiyle tartarsak hakikat mı mecaz mı olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bir de mesela bazı rivayetler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu söyleniyor. İşte soğuktan sakının, kardeşiniz Ebu Derda'yı soğuk öldürmüştür. Halbuki Ebu Derda peygamberimizden sonraki dönemde vefat etmiş. Böyle olunca böyle bir rivayet mantıken peygambere nispet edilemez. Daha bunun gibi pek çok alanda mantığın terazisiyle tartarsak doğru manayı yakalamış oluruz. Ve bir de her şeyin menbaını bulmak, her şeyin kaynağını bulmak. Bu çok cihetlerden önemli. Mesela günümüzde bazıları fıkhi konularda diyor ki ben İbn Abidin'de şöyle gördüm. Görmüştür, doğrudur. Ama İbn Abidin'de bu nasıl bir bağlamda zikrediliyor? Acaba birinci görüş olarak kabul ettiği bir görüş mü? Yoksa denildi ki bazıları da şöyle söyledi. Zayıf bir görüş olarak mı anlatılıyor? Bunu da nazara vermek lazım. İbn Abidin'de olması İbn Abidin'in o görüşü kabul ettiği anlamına gelmiyor. Veya diyelim Zemahşeri'nin tefsirinde evet bir takım zayıf rivayetler de var. Zemahşeri bunu da denilmiş. Böyle bir rivayette var. Bu bağlamda zikretmiş. Ama öncelikli verdiği mana o değil. Dolayısıyla zemahşeride var deyip sadece o kadarını söylemek, sanki zemahşerinin görüşü buymuş gibi anlatmak doğru değil. İşte tefsirine müracaat ettiğimizde o zaman bunu fark ediyoruz. Bu hakikata beni muttali eden bir vakit sabahatimde ay tutuldu. Yani çocukluğumda ay tutuldu. Validemden sual ettim. Annemden sordum. Dedi ki yılan ayı yutmuş. Dedim neden daha görünüyor? Dedi ki Asuman'ın yılanı nim şeffaftır. Gökyüzünün yılanı yarı şeffaftır. İşte bak nasıl teşbih hakikat olup hayluletiyle hakikat-ı hali münhasif etmiştir. Yani burada bir benzetme var. Coğrafya kitaplarında da ay tutulması anlatılırken, şekil olarak çizilirken böyle sanki yılan ayı yutuyor böyle bir görünümle anlatımlar var. Dolayısıyla öyle bir anlatım aslında mecazi bir anlatımdır. Fakat hakikat zannedilmiş. Zira maili kamer mıntıkatül büruç ile Re's ve Zeneb'de tekatü ettiklerinden, burçlar mıntıkasında kamerin o durumu, baş ve kuyruk bunlar kesiştiklerinden, o iki daire-i mevhumeden, o iki mevhum daireden iki kavsim, yani sanki öyle yay gibi, yılanın müradifi olan tinnin ile ehli heyet bir teşbihe binaen tesmiye eylediler. Yani Türkçe'de de bu gibi şeyler kullanılıyor. Mesela trafik canavarı deniliyor. Yani trafik kazalarına sebebiyet veren durumlar bununla anlatılıyor. Ama canavarla anlatılmış. Orada hakikaten ortada bir canavar var, kasıp kavuruyor o anlamda değil. Ama mecazen kullanılıyor. Burada da ay tutulması, yani sanki o şekil olarak çizildiğinde yılan var, yılan ayı yutmuş. Böyle bir görünüm meydana gelmekte. Zaten ay Re's veya Zeneb'e ve güneş dahi ötekisine gelirse arzın hayluletiyle inhisaf vuku bulur. Yani güneş, ortada ay, daha sonra dünya. İşte bunların yörüngeleri çiziliyor. Bu çizilmenin neticesinde yani sanki bir yılan var. Yılan ayı yutuyor. O şekilde bir görüntü meydana geliyor. Ve bu bir teşbih olarak ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda pek çok teşbihler var. Ve bazıları her nasılsa la mecaze fil Kur'an demişler. Kur'an'da mecaz yok. Bunu söylerken yani Kur'an'da mecaz olabilecek şeyler aslında doğru olarak anlaşılır. İnsanlar zaten bunun ne olduğunu bilir. Onu kastetmişlerse tamam. Ama oradaki ifadeler hakikat anlamında değildir. Bundan başka bir mana anlamak gerekir. Bunu inkar ediyorlarsa çok ciddi bir problem var. Örnek vereyim. Arabistan'da la mecaze fil Kur'an diyenlerden birisi, hem de büyük alimlerinden, ama bir insanmış. Bir gün camide vaaz veriyor. Vaaz verirken la mecaze fil Kur'an, Kur'an'da mecaz yok. En nusus ala zavahiriha, naslar zahirine göredir. Böyle anlatıyor. Cemaatten biri de diyor ki, ey üstad diyor sen ama birisin. Peki o zaman şu ayeti nasıl anlayacağız? Men kâne fî hâzî âmâ, fehuve fil âhireti âmâ ve dallü sebîle. Kim bu dünyada ama ise, kör ise, diğer alemde de kördür. Hatta durumu daha da kötüdür. Bu durumda sen ahirette de kör mü olacaksın deyince adam şöyle bir düşünmüş. Ardından tamam tamam demiş. Kur'an'da mecaz var. Ve bunu demek için bu şekilde bir uyarı almasına lüzum yoktu bu kimsenin. Cahil biri değil, Kur'an'ı bilmeyen biri değil. Ama demek ki bir takım takıntıları olmuş. O takıntılardan dolayı matlup manayı anlamakta problem yaşamış. Çünkü Kur'an'ın başka bir yerinde mesela şöyle geçiyor. Benim zikrimden yüz çevireni ama olarak haşrederiz diyor Cenab-ı Hak. Men a'rada an zikri fe nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Onu kıyamet gününde ama olarak haşrederiz. O da o zaman diyor ki Rabbi lime haşertene a'ma vagat kuntu basira. Ya Rabbi beni niye ama olarak haşrettin? Ben görüyordum. Allahu Teala diyor ki kezalik, evet dediğin gibi, etetke ayatuna fenesiteha. Ayetlerimiz sana geldi ama sen o ayetleri unuttun. Ve kezalike yevme tunsa, bugün de unutulacaksın. Ve burada çok net bir şekilde görüyoruz. Yani asıl körlük maddi gözün kör olması değil, gerçekleri görmemek. Basiret körlüğü. Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde anlatmış. Dolayısıyla bu dünyada kör olan demek, bu dünyada gerçekleri görmeyen manasına gelir. Öyle anlamamız lazım. Yoksa ayetleri çok yanlış bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Demek ki Kur'an'da mecaz var ve bazı şeyleri mecazla anlatmak ayrı bir güzelliktir. Onları mecaz olarak bilip bunlardan maksut mananın ne olduğunu derinlemesine görmeye çalışmak lazımdır.